Efendim, Bir Gün TV'den herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz yazar Oylum Yılmaz. Kendisiyle buluşma sebebimiz son kitabı Ağaçların Rüyası. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş buldum, teşekkürler, merhaba.
Üçüncü kitabınız.
Evet.
Ama üç kitapta da aslında dil ve üslup açısından bir süreklilik arz eden bir durum var sizin açınızdan diyebiliriz herhalde. Bu kitap da bir adada geçiyor. Füsun'un hikayesi,
evet.
Ve arkadaşı var Nihan konuştuğu. Öncelikle konu nasıl ortaya çıktı? Londra'da bitti bu kitap. Nelerden beslendiniz yazarken? Diğer kitaplardan ayrı olarak hangi temaları öne çıkarmaya çalıştınız? Bundan başlayalım.
Şimdi Ağaçların Rüyası her şeyden önce iki genç kızın dostluk hikayesi üzerine kurulu. Bir dostluk ve bu dostluğun onları sürüklediği bir macerayı anlatıyor en temelde. Ama benim daha önceki romanlarda da takip ettiğim bir şey var. İlk romanım Cadı'da, Büyükada'da geçiyordu. İkinci romanım Gerçek Hayat, Çukurcuma'da geçiyordu ama kahramanlar hep Büyükada'ya gitmek istiyorlardı. Yine bir Büyükada şey vardı, mekan olarak en azından hayali bir şekilde. Ağaçların Rüyası da tamamen başından sonuna kadar Büyükada'da geçen bir roman, bir hikayesi var. Aslına bakarsan, doğrusunu söylemek gerekirse, beni bir yazar olarak bir hikayenin içine çeken şey aslında hikaye ya da kurgusu değil genellikle. Daha çok bir imgeden yola çıkarak yazmaya çalışıyorum. Fakat Ağaçların Rüyası diğer yazdıklarıma nazaran biraz daha hikayeye ağırlık veren, biraz daha kurguya, kurmacaya ağırlık veren bir roman oldu. Bunu çok planlayarak yapmadım, biraz kendiliğinden gelişti. Gittiği yerde de evet, yani başından sonuna kadar bir hikayeyi takip ediyoruz. Ama yine de Büyükada'da merkezleşen, toplaşan bir imgesi var diye düşünüyorum okuyucuda kalacak olan.
Birçok imge var aslında. O yüzden biraz konsantre olunması gereken bir metin diye düşünüyorum. Bazı yerlerde çok hızlanıyor hikaye, bazı yerlerde kişinin kendisiyle konuşması, belki iç tefekkürü, psikolojik gelgitleri çok önemli. Aslında büyülü gerçekçilik diyebilir miyiz tarz olarak?
Ya aslında büyülü gerçekçiliğe biraz şey olur, nasıl söyleyeyim, hakaret demeyeyim ama biraz haksızlık olur.
Biraz tam şöyle gürbüz. Üslubu da yakaladım.
Yani şöyle, Gürbüz de şahane bir yazar. Ne güzel onunla birlikte anılmak. Ama şöyle söyleyeyim. Ben hem Ağaçların Rüyası'nda hem de daha önce yazdıklarımda hep gerçekle gerçeküstü arasında, olağanla olağanüstü arasında yürüyen, öyle bir çizgide sürekli bir o tarafa bir bu tarafa gidip gelen hikayeler yazmaya çalışıyorum. Ağaçların Rüyası da öyle. Kahramanlarım da, anlattığım hikaye de okuyup bitirdikten sonra okuyucunun aklında hangisi gerçekti, hangisi gerçek değildi, hangisi kurmacaydı, hangisi gerçek hayatta bir yerlere değen bir şeylerdi. Bunları biraz muğlak bırakmayı tercih ettiğim bir roman oldu. Yani aslına bakarsan gerçek hayatın da böyle bir şey olduğunu düşündüğüm için bunu edebiyatta yapmaya çalışıyorum. Yani biz de bir gerçeklik dünyasında yaşadığımızı düşünüyoruz. Ama o ne kadar gerçek, ne kadarı bizim gerçeğimiz, ne kadarı başkalarının hayalleri ya da ne kadarı bizim hayallerimiz tam olarak bilemiyoruz. Böyle homojen bir yapı içerisinde, yani gerçeklik dediğimiz şeyin böyle bizi sarmalayan hayallerle birlikte, yalanlarla birlikte, hikayelerle birlikte bizi sarmalayan aslında tam olarak gerçek olmayan bir şey olduğunu düşünüyorum. Romanlarda da bu düşündüğümü bir dünya kurarak yazmaya çalışıyorum.
Belki doğayla ilişkimiz adına da aslında temel vurgulardan, olgudan bahsedebiliriz.
Evet, Ağaçların Rüyası'nda
gerçek ve gerçek olmayan derken hani fantastik bir şeyden ziyade ağaçlar, doğayla kurduğumuz ilişki, bilim meselesi, belki bir pozitivizme yönelik bir eleştiri de ittiva ediyor bu metin.
Evet. Şimdi doğa üzerine düşünen bir metin oldu. Ağaçların Rüyası'nı yazarken bunun üzerine çok düşündüm. Doğa ve insan ilişkisi üzerine çok düşündüm, düşünmeye çalıştım. Bu da romana geçti diye zannediyorum. Yani bu romanın kahramanlarından biri de ağaçlar aslında. Çünkü birincisi, yani bir kahramanı ağaçlar, diğer kahramanı da kayıp duygusu. Kayıpla ağaçları birleştirdim kafamda. Çünkü biliyorsunuz ki bugünün dünyasında, bugün yaşadığımız hayat içerisinde ve ülkemizde özellikle çok büyük bir doğa kıyımı yaşanıyor. Bu doğa kıyımını yaşarken biz birlikte yaşadığımız, yaşamı birlikte sürdürdüğümüz diğer canlılara karşı neler düşünüyoruz, neler hissediyoruz, onlarla bağlantımız, ilişkimiz nasıl, bilinç düzeyinde ya da bilinç altında ya da bilinç dışında, işte artık ne dersek ona, nasıl bir etkileşim içerisindeyiz ve onların yokluğu, onların kaybı bizi nasıl etkiliyor, bizim hayat hikayemizi, bizim yaşamımızı, kurduğumuz dostlukları, belki de gündelik hayatımızı nasıl etkiliyor, bunları merak etmekle başladı her şey. Yani hikayenin bir tarafıyla da böyle. Ve o merak içerisinde bu kadar yan yana olduğumuz bir tür nasıl olur da aramızda hiçbir iletişim yok? Yani biz tabii iletişimi konuşmakla bağdaştırıyoruz ama bunun dışında bir iletişimimiz olmalı muhakkak diye düşündüm. Ve hikayemin merkezine bunu taşımaya çalıştım. Hikayede konuşan, düşünen, rüyalar gören, bizim rüyalarımıza giren, bizi etkileyen, düşüncelerimizi, duygularımızı etkileyen ağaçlar var. Ve o ağaçlar da Büyük Adanın çamları. Şimdi Nihan... kaybolan bir karakter. Füsun ise onu anlatan ve onunla ilgili dostluğunu, macerasını anlatan bir karakter. Füsun Nihan'ı anlatırken bir yandan da hep ağaçlarla konuşuyor ve ağaçların sanki ona söylemiş olduğu bir takım şeyleri söylüyor gibi. Yani hem arkadaşının kaybını hem de aslında sona geldiğimizde ağaçların kaybını ve yasını tutuyor. Bir nasıl söylemem gerekiyor bilmiyorum. Ağaçların Rüyası bir sürüklenme romanı. Hikayesiyle de, duygusu, düşüncesiyle de hem okuyanı hem de yazarken beni çok sürükledi. Bu sürüklenmenin sonunda da işte hep kaybı düşünmeye çalıştım. Doğa ve insan ilişkisini düşünmeye çalıştım. Umarım okuyucuya da bu geçer.
Biraz da yüzleşme de romanı aynı zamanda.
Evet, yani yüzleşme demeyi ben hiç sevmiyorum aslında. Yüzleşme kelimesi bana çok yapay geliyor. Çünkü aslında kelimenin kendisinde bir şey yok ama biz toplum olarak bu kelimeyi o kadar çok kullandık ama o kadar hiç hakkını veremedik ki. O yüzden maalesef dilim Ağaçların Rüyası bir yüzleşme romanı demeye varmıyor. Ama evet, bir takım yüzleşmeler var. O yüzleşmeler de şöyle. Şimdi aslında iki tane hikayemiz var. Bir Nihan'la Füsun'un hikayesi. Bir de hikaye onları Büyükada Rum Yetimhanesi'ne getiriyor. Büyükada Rum Yetimhanesi'nin metruk haline getiriyor. Ve orada iki tane hayalet yetim giriyor hikayenin içerisine.
Elza
ve Despina. Onları düşünürken yani bu coğrafyada her türlü ötekiliği üzerinde barındıran iki tane karakter. Hem çocuklar, hem kız çocukları, hem öksüz, hem yetimler, hem de hayaletler biliyorsunuz. Gerçek mi yoksa gerçekten varlar mı bilmiyoruz.
Gayrimüslimler de.
Aynı zamanda gayrimüslimler ve zaten var oldukları yerde, yani hem oraya atılmış çocuklar hem de o atıldıkları yerden de atılmış çocuklar zaman içerisinde.
1964.
Evet, 1964 yılına geldiğimizde Büyükada Rum Yetimhanesi bir anda gelen bir haberle iki gün içerisinde boşaltılmak zorunda kalıyor. Bu şimdi ben doğma büyüme Büyükadalıyım ve bana yakın bir hikaye aslında bu hikaye. 60'ların sonunda olmuş. Yani benim annem, babam, aile büyüklerimin bizzat yaşadıkları bir hikaye. Hikaye demek değil de tarihi bir gerçek. Fakat senin de dediğin gibi biz toplumsal olarak başımıza gelenlerle yüzleşmeyi, bunu konuşmayı, bunun üzerine düşünmeyi pek sevmiyoruz. Ve benim yaşadığım 90'lı yılların Büyükada'sında, yani genç kız olduğum yıllarda diyeyim, Büyükada Rum Yetimhanesi ile ilgili sadece hurafeler vardı ve hayalet hikayeleri vardı etrafta dönen. İşte gece 12 oldu mu ağlayan çocuklar varmış, şöyleymiş, böyleymiş. Neden bu hikayeler üretiliyor? Çünkü hem orada yaşanan dramatik tarihi bir anlamda perdelemek, sürekli dile getirip bunu kaşımamak için, hem de yıkıma terk edilmiş devasa bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapının etrafına bizler gitmeyelim, yani insanlar gitmesin, üzerine böyle bir korku perdesi selesin ki tabii başınıza da bir şey gelebilir. Yani oraya girmek çıkmak tehlikeli bir şey hale geliyor çünkü dediğim gibi yıkılmak üzere, hele bugün çok daha tehlikeli bir durumda. Bu Büyükada Rum Yetimhanesi'nin bir hikayesi olsun istedim. Ben bununla hiçbir yerde karşılaşmadım. Aslında çok merkezde bir hikaye, toplumsal tarihimize çok örtüşen bir dram. Ama hiç konuşulmamış, hiçbir yerde yazılmamış. Varsa ben bilmiyorum. Çok araştırdım, baktım ama sadece Büyükada Rum Yetimhanesi'nin son müdiresinin yazdığı anılar var matbu olarak. O da Türkçe'ye çevrilmemiş bile, Yunancası var. Ama tabii bu hikayeyi, yani yetimhanenin bir hikayesi olsun istedim. O bir romanın bir yerinde olsun ve insanlar düşünsünler, hatırlasınlar burada yaşananları isterken, hani bunu böyle çok altını çizerek, işte nasıl diyeyim, bir duygu pornografisine ya da bir tarihsel pornografiye çevirmeden yapmaya çalıştım ve romanın içine yedirmeye çalıştım.
Evet, 1964'ten 9 yıl önce aslında, şu anda bu söyleşiyi yaptığımız 6 Eylül tarihinde biraz o toplumsal tarihimizin acı olaylarından bir tanesi daha da yaşanmıştı. Ona dair çok, dediğiniz gibi, aslında metinler, belgeseller, kitaplar var o utanca dair ama Büyükada Rum Yetimhanesi'ne yönelik çok yoktu. Şimdi Büyükada ile ilgili...
Çünkü onlar ötekilerin de ötekisi aslında. Kimsesiz çocuklar, ya da sonradan öğrendim. YouTube'da araştırma yaparken gördük ki, onu da burada söylemek istiyorum. Rum Yetimhanesi'nden çıkmış, büyümüş, artık bugün torunlara karışmış insanlar var. Onlarla röportajlar yapmışlar. Onlar anlatıyorlar oradaki hayatlarını. Orada öğrendim ki aslında orada sadece annesi babası olmayan çocuklar değil, yoksul Rum çocukları da okuyorlarmış. Evet. Oraya bırakılıyorlarmış ve Rum cemaatinin desteğiyle, kilisenin desteğiyle bir şekilde işte onlar orada eğitim alıyorlar, doyurulmaya çalışıyorlar. Kimi zaman, kimileri mesela çok güzel hikayeler anlatıyor. Bize burada çok iyi eğitim verildi, çok güzel bakıldık. Ama kimi çocuklar da diyorlar ki biz işte üşüyorduk, çok aç kalmıştık. İşte mesela dönemsel, yani cemaatin desteği biraz azalınca ya da maddi koşullar, ekonomik koşullar Türkiye'de de değişince çocukların hali kötüleşiyor. Bir süre sonra iyileşiyor. Yani çocuk suistimale çok açık bir varlık ne yazık ki. Ve bizim toplumumuzda da bu romanı yazarken gördüm ki öteki dediğimiz şey ve ötekilerin ötekisi, kimsesiz çocuklar ve genel olarak bütün çocuklar aslında devlete aitler onlar. Aileye de değil. Biz zannediyoruz ki bizim çocuklarımız bize ait. Öyle bir şey yok. Devlete aitler, sisteme aitler. Bizim çocukluklarımız da öyle. Ama devlet politikaları çocuklara sahip çıkmamak üzerine kurulduğu zaman da işte böyle pek çok dram yaşanıyor.
Evet, maalesef. Şimdi Füsun da bir yanda aslında dedesi ve anneannesi Şükrü Hanım'a ait. Fakat o otoriteyle de büyük bir derdi var. Annesinden de aldığı bir ilham var. Orada çok kısa bir süre sonra üniversiteye başlayacak ergen bir kadın da, aslında kızın da otoriteyle meselesine dair de güzel bir anlatıya tanıklık ediyoruz. Onu nasıl tarif edebilirsiniz? Annesinden aldığı ilham, anneannesine ve dedesine yönelik isyan.
Şimdi aslında şöyle, bunu yazarken benim kuşağımın yazarlarının anne ve babaları Türkiye'nin 80 kuşağına denk geliyorlar. 12 Eylül'ün mahvettiği kuşağa denk geliyorlar. Fakat 12 Eylül'le birlikte, yani annem ve babamın ait olduğu kuşakta bir çok büyük bir devrimci damar var. Onlara bir selam duruşu olsun istedim. O çok büyük bir kıvılcım. Türkiye için de çok kıymetliydi. Öyle düşünüyorum. Fakat onlar ne yazık ki yenildiler ve bir önceki kuşak kazanmış gibi düşündüm hayalimde. Yani o otorite, o baskıcı, işte kadınların üzerinde ya da gençlerin üzerinde sadece devleti, sistemi, babalığı vaz eden sistem yeniden Türkiye'yi ele geçirdi. O yüzden Füsun da onlarla baş etmeye çalışıyor. Yani ilhamını annesinden ve babasından alıyor. Kavgasını da dedesiyle ve anneannesiyle veriyor. geliyor. Biraz öyle bir ne diyeyim, alegorik bir hikaye kurmaya çalıştım. Bu kavgayı verirken de sadece Türkiye'nin ya da dünyanın o anki hani güncel meseleleri değil ama daha derin olduğunu düşünüyorum bu otorite mücadelesinin. Orada da işte pozitivist bilim ve doğa ilişkisini düşünüyor. Çünkü yani doğayı düşünmesi gerekiyor çünkü çok genç bir kız. Gençlik demek, cinsellik demek, kendi bedenini, kendi ruhunu, kendi benliğini keşfetme zamanı demek. Dolayısıyla baskının üzerimizde en yoğun olduğu zamanlar. Bunu da yazmak istedim. Yani hem akılla savaşıyor hem bedenini keşfetmeye çalışıyor. Aşkı, cinselliği, belki eşcinselliği. Bunların içerisinde bir hikaye kurmaya çalıştım kısacası.
Evet. Son olarak şunu sorayım. Ağaçların Rüyası'nda bu bahsettiğiniz pozitivist bilimin karşısına aslında argüman olarak güçlü nedir sorusunun cevabını sanat olarak koyuyorsunuz. Sanata da kimi değer aslında atfediyorsunuz bu romanda.
Ama çok da net değil. Çok yani. Net kafam değil, okulda evet. Çünkü çok net olmadığı için benimle ilgili bir şey.
Ha, onu biraz özetleyebilir miyiz? Yani romanın dışında bir yazar olarak neden roman yazıyorsunuzun elbet bir cevabı belki işlerde bir yerde vardır. Hepimizin yaptığı meslekle alakalı, hayatla kurduğumuz ilişki sonuçta belirleyici oluyor.
Benim yazarlık maceram edebiyatın iyileştirici gücüne inanarak başladı ve çok uzun zaman devam etti. Fakat Ağaçların Rüyası'nı yazmaya başladıktan sonra bir şeyi keşfettim. İyileşme diye beklediğimiz şey biraz sistemin ve özellikle kapitalizmin bireye dayattığı bir şey. Ve insanın aslında bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Edebiyatın da bu hastalığın hikayesi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla buradan bir iyileşme, yani kapitalizmin vaz ettiği iyileşme anlayışının çıkmayacağını düşünüyorum. Artık o inancım sarsıldı. Burada da biraz onu yazmaya çalıştım.
Yaşlanma gibi de biraz.
Evet, evet, aynen öyle. Yani biz mesela geleneksel bir toplumuz ve yaşlılığa çok saygı atfeden,
bilgelik
atfeden bir toplumuz. Ben hakikaten kendim de daha genç yaşlarımda yaşlanacağım, deneyimlerle, anılarla, bilgilerle dolduracağım kendimi ve bir üst mertebeye erişmek gibi. Fakat zaman içerisinde öyle olmadığını düşünüyorum. Beyin öyle bir şey değil. Yani çoğalarak birikmiyoruz. Biriktikçe azalıyoruz ve küçülüyoruz gibi geliyor. O yüzden tabii yani yaşlılığa saygı ya da büyüklere saygı sadece yaşlı ya da büyük olduğu için değil, gerçekten hani nasıl bir hayat yaşamış olduğuna bağlı, ilkeleri, değer yargıları bunlara göre şekillenmeli bence ve bunu da düşünüp tartışmalıyız diye düşünüyorum. Biraz romanda da bunu düşünmeye çalıştım. Sanata gelince yani çok dediğim gibi kararlı bir çıkış yapamayacağım. Yani bu romanda da aslında biraz onu arıyorum. Yani cevabı bulmak değil ama sadece aramak. Acaba böyle olabilir mi? Acaba sanat ve edebiyatta bir çıkış bulabilir miyiz? Ama çıkış bulacağımızı değil ama ruhlarımıza pansuman yapabileceğimizi ve bir toplum ya da insan varlığı anlamında kendimize belki doğru bazı yollar seçebileceğimizi düşünüyorum edebiyat ve sanat aracılığıyla.
Evet, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Daha uzun uzun konuşulacak bir roman ama izleyicilerimizi de biraz meraklandırmak
evet,
istiyorum.
Evet, spoiler vermemek çok önemli çünkü evet. Çok heyecanlı şeyler.
Ama bu için. Tam böyle yani aslında spoiler verilecek de çok bir roman değil. Gerçekten bir bilinç akışı haliyle insanı da içine alan, biraz da sarsan, düşündüren bir roman. Efendim, Bir Gün TV'de Oylum Yılmaz'ın son romanı Ağaçların Rüyası'nı konuştuk. Doğan Kitap'tan yayınlandı bu roman. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.